8. Bölüm. Gene de 1952 yılının sonu, daha doğrusu bütün güz mevsimi ve geç gelmekle birlikte kar fırtınalarını estirmeyen kış günleri, Boranlı Duran'ın bir avuç insanı için belki de en güzel günler oldu. Yedigey her anımsayışta özlemle andı o zaman sürecini. Yaşından dolayı Boranlılarca sayıldığı halde, kurnazlığından dolayı kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokmayan Kazankap sapasağlam, güçlü kuvvetli bir adamdı daha. Oğlu Sabitcan, Kumbel Yatılı Okulu'nda okumaya başlamıştı. Kutlubay evler Sarı Özek Bozkırı'ndan bir daha kalkmamak üzere oraya oturmuş görünüyorlardı. Kışa doğru barakanın ısınma düzeni ayarlanmış, Zaripayla çocuklara keçe çizmeler alınmış, patatesin yanında Yedigey'in gücünün doruğuna erişen karanarın sırtına vurup Kumbel'den getirdiği koca bir çuval onkilerin köşesine dikilmişti. Abu Talip bir yandan istasyondaki görevini yürütüyor, bir yandan da boş zamanlarında çocuklarla uğraşırken geceleri penceredeki ışığın önünde yazısını yazıyordu. Onlardan başka durakta birkaç aile daha vardı. Gel gelelim bunlar gelip geçiciye benziyorlardı. O zamanki durak şefi Abilova kötü bir adam denemezdi. Boranlılar arasında tek hasta insan yoktu. Çocuklar büyüyor, görev yürütülüyor, kar siperleri dikme, yol onarma gibi kış öncesi çalışmaları eksiksiz tamamlanıyordu. Kızarmış ekmek kabuğu gibi kahverengi bir güz çökmüştü Sarı Özek Bozkırı'na. Güzün ardından kış bastırdı, karlar yağar yağmaz yerde kaldı. Çepeçevre beyazlıkta ayrı bir güzellik vardı. Bozkır'da göz alabildiğine uzanan sessiz beyazlığın ortasında demir yolunun kara bir iplik gibi geçişi görülmeye değerdi. Demir yolundan trenler ardı ardına gelip geçiyordu gene. Bu sürekli akışın yanı başına karlı yayvan bir tepeciğin üzerine ufacık Boranlı köyü ilişmişti. Birkaç ev ve öteki ıvır zıvır. Demir yolundan rahat vagonları içinde geçen yolcular bu insanların oturdukları yerlere ya kayıtsızca bakıyorlar ya da kuytuda kalmışlıklarından dolayı yüreklerinde onlara karşı kısa süren bir acıma duygusu uyanıyordu. Aslında bu geçici acıma duygusu tam da yerini buluyor değildi. Eğer gerilerde kalan yakıcı yaz sıcakları düşünülmezse Boranlılar iyi bir yıl geçirmiş sayılırlardı. Yalnız iklimin uygun gitmesi değil, genelde yaşam savaşın sonundaki çöküntüden kurtulmaya başlamıştı. Gerek yiyecek maddelerinin, gerekse sanayi ürünlerinin fiyatının yılbaşına doğru biraz daha inmesi bekleniyordu. Mağazalar henüz mal bolluğundan uzak olmakla birlikte gene de aranan her şey yıldan yıla daha kolay bulunuyordu. Boranlılar yılbaşına özel bir değer vermezler, o gün gece yarısına doğru kimsenin yüreği küt küt atmazdı. Duraktaki görev hiçbir şeye bakmaksızın yürür, trenler yeni yılın nerede ne zaman başlayacağını aldırmaksızın gider gelirlerdi. Görev dışındaki işlere gelince kışın daha da artardı Boranlılar için. Odun kırılıp soba yakılacak, gerek kırlarda gerekse ahırda develer yaza göre daha çok bakım bekleyecektir. Gündüzleyin oraya buraya koşturmaktan yorulan insanlar akşam olsa da erkenden yatsam diye gecenin gelişini dört gözle beklerlerdi. Yıllar birbiri ardından işte böyle geçti. Fakat 1953 yılının son günü çok şenlikliydi, öbür yıllara hiç benzemiyordu. Şenliği düzenleyenler de Kutlubay evlerdi. Yedigey yeni yıl hazırlıklarına ancak sonunda katıldı. Her şey karı koca Kutlubay evlerin çocukları için Noel ağacı süslemeye karar vermeleriyle başladı. Sarı Özek Bozkırı'nda Noel ağacı için köknarı nerede bulursunuz? Toprak altından dinozor yumurtası arayın, o daha kolay bulunur. Gerçekten de Yelizerov yer bilim araştırmaları sırasında milyonlarca yıl öncesinden kalma dinozor yumurtaları bulmuştu. Her biri karpuz büyüklüğündeki yumurtalar fosilleşmişlerdi. Buluntular Alma-Ata Müzesi'ne götürüldü, gazeteler bile yazdı bu konuda. Yıl başında Noel ağacı süslemeye karar verilince ağacı bulup getirmekte Abu Talip'e düştü. O buz gibi soğuk havada Kumbel'e gitti. Koskoca Kumbel istasyonunda demir yolcuların payına ayrılan 5 köknardan birinin Boranlı'ya verilmesini sağladı. Ağacın Boranlı durağına gelmesiyle şenlik başladı. Bozkır rüzgarlarından dört bir yanı kırağı bağlamış bir yük treni ayazda gıcır gıcır fren yaparak durduğu sırada Yedigey deponun önünde durak şefinden iş eldiveni almaktaydı. Kapıları mühürlenmiş, dört dingilli vagonların oluşturduğu uzun bir katardı bu. Son vagonun merdiven başında donmuş çizmeleri yüzünden zorlukla adım atan Abu Talip belirdi, düşercesine yere atladı. Merdiven sahanlığında üstüne kocaman bir gocuk giymiş, başına köklü bir şapka geçirmiş bir Katar görevlisi duruyordu. Adam sahanlıkta zor dönerek aşağıya Abu Talip'e kocaman bir şey uzattı. Yedigey bunun yılbaşı ağacı olduğunu anlamıştı, gene de şaşkınlığını yenemedi. Koca gövdesiyle vagon basamaklarından aşağı sarkan görevli Yedigey'i görünce bağırdı. "Hey Yedigey, Boranlı, gel de adama yardım et." Yedigey koştu, Abu Talib'in yanına varınca içini bir korku aldı. Adamcağız kaşlarına varıncaya değin kırağıdan bembeyaz kesmişti. Ne denli üşümüş olmalı ki dudaklarını zor kıpırdatıyordu. Yanına bırakılan kök narı tutmak için elini bile uzatamadı. "Sizin burada yolculuğa böyle mi çıkarlar?" dedi Katar görevlisi çatlak bir sesle. Bir ağaç yüzünden az kaldı öbür dünyayı boylayacaktı. Ağacının yanından ayrılmak istemedi bir türlü. "Eh, buraya da iyi rüzgar vuruyor. Gocuğumu ona vereyim dedim ama bu sefer de kendim üşüyeceğim." Abu Talip zar zor konuşarak özür diledi. "Kusura bakmayın, evim yakın, şimdi ısınırım." Katar görevlisi Yedige'yi anlatıyordu. "Üstümde gördüğün şu gocuk, bunun altında pamukla beslenmiş giysim var. Keçe çizmelerimi, köklü şapkamı giydim. Gene de trendeki görevim son bulsun diye dört gözle bekliyorum. Seninkisi hepten çıldırmış." "Peki Trofim, bundan böyle dikkat eder. Teşekkürler, yolunuz açık olsun." Yedigey böyle dedikten sonra kök narı kucakladı. Ağaç insan boyundaydı, soğuktan buz kesmişti. İğne yapraklarında ormanın kış havasını getirmiş gibi kokuyordu. Yedigey'in yüreği hop etti, cephedeyken geçtikleri ormanları anımsadı. O ormanlarda bir nice ağacı tank paletleriyle ezmişler, mermilerle dallarını biçmişlerdi. Bir zaman gelip köknar kokusuna hasret kalacağını nereden bilecekti? Ağacı omzuna attı, Abu Talib'e bakarak. "Gidelim," dedi. Kaşları gibi rengi soluk yanaklarının üstü de kırağı bağlamış, gözlerinin altı dökülen yaşlardan tomur tomur buz tutmuş Abu Talib'in canlı gözlerinde utku kazanmışlığın parıltısı vardı. Yedigey birden korkuyla irkildi. Acaba çocukları babalarının onlar için yaptığı özverinin değerini bilecekler miydi? Şu dünyada işler öylesine ters olur ki bazen, teşekkür beklediğiniz yerde kayıtsızlıkla karşılanırsınız. Kimi zaman düşmanlık gördüğünüz bile olur. Tanrım onu böyle bir şeyden korusun. Çektikleri yetmiyormuş gibi çocuklarından bir de değer bilmezlik mi görecek diye düşündü Yedigey. Yılbaşı ağacını ilkin kutlubay evlerin büyük oldu gördü. Davul daha barakanın içindeyken bir çığlık attı, kapıya doğru koştu. Onun ardından Ermek ile Zaripa üstlerine kalın bir şey giymeden sokağa fırladılar. Davul ağacın çevresinde fır fır dönüyordu. "Yılbaşı ağacı, yılbaşı ağacı, bakın şuna ne güzel değil mi?" Zaripa da sevinmekte ondan geri kalmadı. "Gerçekten çok güzel, ne yapıp ettin getirdin ağacı?" Ermek daha önce hiç köknar görmüş değildi. Onun için Yedigey amcanın omzunda getirdiği şeyden gözlerini ayıramıyordu. "Anne, yılbaşı ağacı mı bu? Güzel değil mi? Artık bizim evimizde mi duracak?" Yedigey Zaripa'yı durdurdu. "Bak Zaripa, bir ağaç yüzünden kocan az kalsın donuyormuş. Eve varır varmaz onu bir güzel ısıtmak gerek. Her şeyden önce çizmeleri çıkarılmalı." Çizmeler gerçekten ayaklarında kas katı donmuştu. Dört kişi bir olup çıkarmaya çalışırlarken Abu Talip dişlerini sıkıyor, yüzünü buruşturuyor, inliyordu. Çizmeleri çıkarmak için en çok uğraşanlar çocuklardı. Babalarının ayağına taş gibi oturan dana derisi çizmelere sırayla bir birisi yapışıyordu, bir ötekisi. Sonunda anneleri onları geri çekmek zorunda kaldı. "Çocuklar bırakın da ben çıkartayım. Siz beceremezsiniz." Bunun üzerine Yedigey girdi araya. Alçak sesle, "Zaripe bırak da uğraşsınlar," dedi. "Dokunma keyiflerine." Çocukların kendisine karşı duyduğu sevgiden, yardım etme isteğinden dolayı Abu Talib'in çok hoşnut kaldığını anlamıştı. Onların da adam olduklarını, kendisi için bir şeyler düşündüklerini gördükçe sevincinden kabına sığamıyordu. Hele küçük Ermek'in çırpınışı görmeye değerdi. Ermek nereden çıkardıysa babacık diyordu babasına. Bu sevimli sözü kendiliğinden bulmuştu. Babacık, babacık diyerek habire asılıyordu çizmelere. Yüzünü ter basmış, yanakları alal olmuştu. Dağılmış kıvırcık saçlarıyla, parlayan gözleriyle Onun işine büyük bir adam gibi ciddi ciddi sarıldığını gördükçe insanın gülesi geliyordu. Çocukların amaçlarına erişmeleri için bir şeyler yapmalıydı. Yedigey bir yol düşündü. Çocuklar böyle uğraşırlarken çizmeleri çözülmüş, Abu Talib'e acı verdirmeden çıkarılacak bir duruma gelmişti. Çocuklar, siz benim arkama oturun dedi. Tren gibi birbirimizi çekerek çıkaracağız çizmeleri. Davul sen beni tut, Ermek sen de ağabeyine sarıl. Abu Talib Yedigey'in amacını anlamıştı. Sıcaktan çözülen kırağılar, donmuş gözyaşları çiğ olup yüzünü kaplamıştı. Yedigey'i onaylarken ıslak yüzüne bir gülümseme yayıldı. Yedigey Abu Talib'in karşısına oturdu. Çocuklar da arkasına geçtikleri zaman çizmeleri çekmeye başladı. Hadi çocuklar, hep birlikte çekin. Siz sıkı tutmazsanız ben tek başıma çıkaramam. Bakın gücüm yetmiyor. Davul, Ermek, asılın bakayım. Bu iş çocukları bayağı sarmıştı. Arkadan sık sık soluk alırken durmadan asılıyorlardı. Yedigey ise mahsus çekemiyormuş gibi yapıyordu. Çizmenin teki çıkınca çocuklar bir sevinç çığlığı attılar. Zarifa hemen bir yün örgüsü kaptı, kocasının tabanını ovmaya başladı. Çocuklar, Zarifa şu çizmeyi de çıkaralım, ondan sonra ne isterseniz yapın. Babanızın bir ayağını donmuş çizmenin içinde bırakmak olur mu? Nedense bu sözler hepsinin pek hoşuna gitti. Çocuklar gülmekten kırılıyorlar, yerlere yatıyorlardı. Abu Talib de epeyce güldü. Yedigey o korkunç bilmeceyi sonraları kendi kendine çözmeye çalışırken, birilerinin boş durmayıp çok uzaklardaki Boranlı durağında yaşayan Abu Talib Kutlubayev'in adını kağıtlar arasından bulup çıkarmasının, bu adın yazıldığı belgeler üzerine ne Kutlubayev'in ailesine ne de Boranlı durağında kimsenin aklının köşesinden geçmeyen işlerin adamcağızın başına açılmasının belki de tam onların çizmeleri çıkarmaya çalıştıkları zamana, hem de tam o zamanla rastladığını birçok kez düşündü. Felaket hiç beklenmedik bir zamanda geldi. Bu işlerde başkalarına göre deneyimli olan, başkalarının aklından neler geçtiğini herkesten önce sezen Yedigey gibi bir adam bile felaketin geleceğini sezmek şöyle dursun, o konuda içine en ufak bir kuşku bile düşmemişti. Neden kuşkulanacaktı ki? Durağa bölge müfettişinin gelişi her yılın sonuna rastlayan olağan bir şeydi. Demiryolu müfettişi elindeki izlenceye göre bölgesindeki bütün istasyonları, durakları gezer, oralarda yapılan işleri denetlerdi. Boranlı durağında kaldığı 1-2 gün süresince de işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini, merkezden gönderilen malzemenin zamanında ulaşıp ulaşmadığını, işçilerin payına düşen yiyeceğin eksiksiz dağıtılıp dağıtılmadığını araştırdıktan sonra bir tutanak düzenler, tutanağı kendisi, durak şefi, orada çalışan işçilerden biri imzalar, bunun ardından da geldiği gibi giderdi. Küçücük bir durağın işinden ne olacak ki? Çabucak biterdi. Denetleme tutanağına birkaç kez de Yedigey imza atmıştı. Bu sefer gelişinde müfettiş Boranlı'da 3 gün kaldı. Ona gene durak şefinin çalışma odasının bulunduğu durak binasında yatacak yer ayırdılar. Burası Boranlı'nın merkeziydi, öbür istasyonlarla bağlantı oradan sağlanıyordu. Durak şefi Abilov, müfettişin bir dediğini iki etmiyor, ona durmadan çaydanlıkla çay taşıyordu. Bir ara Yedigey'de gördü adamı. Şefin çalışma odasında oturuyor, habire sigara içiyordu. Daha önce gelenlerden biridir diye merak etmişti ama tanımadığı bir müfettişti bu seferki. Yanakları kırmızı, dişleri seyrek, saçları kırlaşmış, gözlüklü bir adam. İnsanın yüzüne bakınca gözlerindeki garip gülümseme yüzüne yapışıyormuş gibi gelirdi. Geldiği günün akşamı da yüz yüze karşılaştılar. Yedigey vardiya görevinden dönmekteydi. Müfettiş ise nöbetçi odanın önünde fenerin aydınlığında bir ileri bir geri dolaşıyor, başına kürklü şapkasını geçirmiş, paltosunun kürklü yakasını kaldırmış, gözlerinde gözlükler, dalgın dalgın sigara içerken kumların üstünde çizmeleriyle kıtır kıtır sesler çıkarıyordu. İyi akşamlar, sigara molası mı verdiniz? Çok yoruldunuz herhalde dedi Yedigey. Berikinin yüzünde yarım bir gülümseme belirdi. Evet öyle, kolay değil. Bunu söyledikten sonra aynı gülümseme yüzünde bir daha oynadı. Anlıyorum, işiniz zor. Yarın sabahleyin işimi bitirip gideceğim. 17 numaralı katar alacak beni. Fazla kalmayacağım. Bir daha gülümsedi, sesi bir tuhaftı, zoraki konuşuyormuş ya da biri gırtlağına basıyormuş gibi yavaş çıkıyordu sesi. Gözlerini kısarak dik dik bakıyordu insanın yüzüne. Yedigey Jan geldin mi oluyorsunuz siz? Evet, iyi tahmin etmişim. Eski savaşçı, 1944'ten beri durakta çalışıyor. Demir yolcular Boranlı diyorlar. Doğru değil mi? Hepsi doğru. Yedigey müfettişin onunla ilgili çok şey bilmesinden dolayı bayağı memnun oldu. Bir yandan da bütün bunları niçin öğrendiğini, ayrıca niçin tek tek söylediğine şaştı. Onun aklından geçenleri anlamış gibi Berike aynı yarım gülümsemeyle konuşmasını sürdürdü. Belleğim güçlüdür. Bir öğrendiğimi kolay unutmam. Sonra sizin Kutlubayev gibi bir şeyler de yazarım. Bunu derken ağzından püskürttüğü sigara dumanını Abu Talib'in penceresine doğru yöneltti. Abu Talib her zamanki gibi orada oturuyor, ışığın dibinde yazı yazıyordu. 3 gündür görüyorum onu orada, durmadan yazıyor. Kendim de yazdığım için anlıyorum onu. Ancak ben yalnız şiirle uğraşırım. Bölge Demiryolu dergisinde her ay bir şiirim yayınlanır. Edebiyat çevresi oluşturduk arkadaşlar arasında, ben yönetiyorum. Ayrıca Bölge Gazetesi'nde de bu yıl 2 yıl şiirim çıktı. Adam sustu, Yedigey izin alıp gitmek üzereydi ki Berike sordu. Yugoslavya ile ilgili anılarını mı yazıyor yoldaş Kutlubayev? Doğrusu tam olarak bilmiyorum, sanıyorum öyle. Partizanlık yıllarını çocukları için yazıyormuş herhalde. Evet, işitmiştim. Size sorduğum gibi Abilov'dan da sordum. Anladığıma göre savaşta tutsak düşmüş. Yurda dönüşte öğretmenlik falan yapmış. Şimdi de kaleminin gücüyle kanıtlamaya çalışıyor kendisini. Gıcır gıcır sesler çıkararak güldü. Fakat bu sanıldığı denli kolay değildir. Benim de aklımdan büyük bir yapıt üzerinde çalışsam diye geçiyor. Çarpışmaları, cephe gerisini yazabilirim. Ne var ki bizlerin zamanı olmuyor pek. Oradan oraya geziyoruz durmadan. Onun da zamanı var sayılmaz, ancak geceleri oturup yazıyor. Yeniden sustular. Yedigey gene gidemedi. Müfettiş Abu Talib'in penceredeki karartısına bakarak sırıttı. Durmadan yazıyor, başını hiç kaldırmıyor. Bir şeylerle uğraşması çok iyi, okumuş adam. Çevrede kimsecikler yok, ne yapsın, yazacak. İyi fikir vallahi. Çevrede kimsecikler bulunmadığına göre yazılabilir. Müfettiş bir şey düşünüyormuş gibi gözlerini kısarak söyledi bunu. Oh ne güzel, ne karışanı var ne görüşeni, iyi fikir. Bu sözlerden sonra ayrıldılar. Yedigey, Abu Talib'i gördüğünde müfettişle aralarında geçen bu konuşmayı anlatmayı aklından geçirdiyse de buna bir türlü fırsat bulamadı, sonra da unuttu gitti. Kışa doğru yapılması gereken bir yığın iş vardı. En başta da Karanar'ın kızışması geliyordu. Bu kızışma değil, bir dert, bir baş belasıydı. 2 yıldır yetişkin erkek bir deve, Atanşa olan Karanar'ı başlangıçta korkutup sindirmek, bağırınca geri döndürmek kolaydı. Bunun yanında Boranlı deve sürüsünün atanı, yani erkeği, Karanar'a göz açtırmıyordu. Dövüyor, ısırıyor, dişilerin yanına sokmuyordu. Bozkır geniş, bir uçtan kovalayınca öbür uçtan yanaşıyordu genç Karanar. Kazankap'ın yaşlı erkek devesinin onunla baş etmesi güçtü, sonunda yoruluyordu hayvan. Karanar ne yapıp ediyor, süreye yanaşmanın bir kolayını buluyordu. Kışın bastırmasıyla birlikte doğanın çağrısı üzerine develerin damarlarındaki kan kızışınca Atanşa Karanar, Boranlı sürüsünün atanı oldu. Nasıl olmasın ki? Yıkıp yok edici bir güce erişmişti. Bir fırsatını bulunca Kazankap'ın erkek devesini bozkırda bir yarın dibine kıstırdı, ısırarak, tekmeleyerek, tartaklayarak hayvancağızı iyice hırpaladı. Issız bozkırda onları ayıracak kimse yoktu. Yaşlısı ölümcül yaralar alınca dölünü bırakma sırası gencine Karanar'a geldi. Develerin kavgası üzerine Karankap'la Yedigey'in arası biraz açıldı. Yarın dibine kıstırılıp hırpalanan devesini o halde görmek yaşlı Kazankap'a çok dokunmuştu. Otlaktan döndüğünde suratından düşen bin parçaydı. ''Neden yapıyorsun böyle şeyleri?'' dedi Yedigey'e. ''Onlar hayvan ama biz ikimiz insanız.'' Azgın Karanar bizimkini öldüresiyi hırpalamış. Sen de istediğini yapması için serbest bırakıyorsun. Kim serbest bırakmış Kazake? Kendisi kaçtı. Onu nasıl tutacağımı söyler misin? Zincire vurdum, kopardı. Eskiler küş atasını tanımaydı dememişler durup dururken. Şimdi onun çağı. Dipnot. Güç atasını tanımaz. Güçlü kişi kendi babasını bile tanımaz. Yazarın notu. Şimdi buna seviniyorsun değil mi? Bekle. Daha çok işler açılacak başına. Devene acıdığın, dudaksalık takmadığın sürece daha çok ondan çok çekeceklerin var. Böyle bir atan tek sürüyle yetinmez. Sarı özek bozkırlarında peşine düşüp onu kovalayacağın günler yakında gelecek. O zaman dediydi diyeceksin. Yedigey ona duyduğu saygıdan dolayı kazan kapı kızdırmak istemedi. Ayrıca haklıydı adamcağız. Onu yatıştırmak için. Onu bana yavruyken kendin verdin, şimdi de sövüyorsun dedi. Neyse, hayvanı yoluna koymanın bir kolayını bulacağım. Fakat hayvana dudaksalık takmak için dudaklarını delmenin karanar gibi güzel bir deviyi çirkinleştireceğini bildiğinden Yedigey'in o işe eli varmıyordu. Sonraları Kazankap'ın söylediklerini birçok kez anımsadığı, karanar azıp da anasından emdiği süt burnundan geldiği zaman ne olursa olsun bu işi yapacağına yemin ettiği halde bile yapamadı. Bir keresinde öfkesinden deveyi iyiliş etmeye kadar vardırdı, fakat tuttu kendini, dokunmadı. Yıllar yılları kovaladı. Soğuk kış günlerinin bastırmasıyla birlikte azan devenin peşinden kırlara düştü, pek sıkıntıya katlanmak zorunda kaldı. Yedigey hiç unutmaz, ilk eziyeti o kış çekti. Karanarı yatıştırıp kış boyu kapatmak için ahırı sağlamlaştırmaya el attığında yılbaşı girdi araya. Kutlubay evler yılbaşı ağacı donatmaya girişmişlerdi. Yalnız onlar için değil, Boranlı'nın bütün çocukları için olağanüstü bir şeydi bu. Ukubala kızları kaptığı gibi Kutlubay evlere taşındı. İki kadın bütün gün ağaçla uğraştılar. Yedigey de işe giderken, işten dönerken içeri bakmadan duramıyordu. Ağaç süslendikçe güzelleşti, renk renk kurdelelerle, elden yapma oyuncaklarla donandı. Bu işte Zaripa ile Ukubala'nın hakkını yememek gerekir. Çocukları sevindirmek için ikisi de bütün ustalıklarını ortaya döktüler. Aslında Noel ağacında değildi bütün çekicilik. Yeni yılın getireceği mutluluklar, onların büyük değişiklik beklentileri topluyordu hepsini ağacın çevresinde. Abu Talip bununla da yetinmedi, çocukları çağırarak dışarıya büyük bir kardan adam yaptı. Başlangıçta Yedigey bu işle laf olsun diye oyalandıkları sandıysa da sonradan onun da pek hoşuna gitti. Kömürden yapılmış kaşları, gözleri, sırıtan ağzı, kırmızı burnu, kafasına geçirilen kazan kapın tüyleri dökülmüş kürklü şapkasıyla insan boyundaki bu kocaman, gülünç kardan adam durağın önüne canlı bir adam gibi dikildi, gelen geçen trenleri selamlamaya başladı. Bir elinde yol açık anlamında yeşil bayrak, öbür elinde ise yeni yıl 1953 kutlu olsun yazılı bir levha vardı. Koca gövdesiyle yalnız yeni yılın ilk günü değil, uzun süre durdu orada. Eski yılın son günü Boranlı'nın çocukları yılbaşı ağacının çevresinde kardan adamın yanında oynadılar. Nöbetten çıkan büyükler de onlara katılıyorlardı. Gündüzleyin Abu Talip anlattı. İki oğlan sabah erkenden kalkmışlar, tısıl tısıl soluyarak onları tatlı uykularından uyandırmışlar. Babacık, babacık, çabuk kalk. Ayaz atayı, yani Noel dedeyi karşılamaya gidelim dedi Ermek. Peki dedim, kalkıp giyinelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ayaz ata geleceğini söylemişti, nasıl da unutmuşum. Hangi trenle diye sordu büyük oğlum. Hangi treni canı isterse. Ayaz atanın bindiği her tren durur bizim durakta. Öyleyse hemen kalksak iyi olur. Kalktık, ciddi ciddi giyinmeye başladık. Peki annem ne olacak? Herhalde Ayaz Atayı o da görmek ister diye atıldı davul. Elbette, istemez mi? Onu da çağırın. Hepimiz hazırlandık, evden çıktık. Durak şefliğine en başta çocuklar koştular. Babacık, hani nerede Ayaz Ata? Gelmemiş. Ermek'in gözleri kırpışıyordu. Durun bakalım, gideyim de nöbetçi memura sorayım. İçeri girdim, akşamdan oraya koyduğum armağan torbasını yazılı bir kağıda alarak çıktım. Çocuklar üzerime atıldılar. Ne olmuş babacık? Ayaz Ata sizlere pusula bırakmış. Bakın işte, okuyayım da dinleyin. Sevgili çocuklar, davulla Ermek'e. Ünlü Boranlı durağına erkenden saat 5'te uğradım. Sizler uyuyordunuz, hava çok soğuktu. Ayaz Ata olduğum için ben üşümem, sakalım bile yündendir. Tren 2 dakikacık durdu burada. Size pusula yazıp armağanlarınızı bırakacak vakit bulabildim ancak. Torbada her ikinize birer elma ile ikişer ceviz var. Kusura bakmayın, çok işim olduğu için bekleyemedim sizi. Daha birçok yere uğramam gerekiyor. Sizler gibi beni orada bekleyen başka çocuklar var. Gelecek yılbaşında sizinle görüşmeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Ayaz atanız. Durun, şuraya bir şeyler daha yazmış. Çok acele ettiği için yazısı okunmuyor. Tren kalkarken yetiştirmiş anlaşılan. Tamam, söktüm. Davul, bir daha köpeğini dövme. Zavallıyı lastik ayakkabınla dövdüğünü söylediler bana. Çok bağırmış. Şimdi artık dövmüyormuşsun. İyi davran köpeğine, emi. Benim diyeceklerim bu kadar. Ayaz Ata. Durun durun, şuraya da bir şeyler karalamış. Tamam, bunu da anladım. Kardan adamınızı pek beğendim. Ne de güzel yapmışsınız. Yanından geçerken elini sıktım. Çocukların sevinçlerine diyecek yoktu. Noel dedenin yazdıkları etkisini gösterdi. Ayrıca kimse de gücenmedi böyle yazdı diye. Yalnız gelirken armağan torbasını taşıma konusunda aralarında bir tartışma çıktı. Bunu da annelerinin araya girmesiyle çözüme bağladık. Büyük olduğu için ilkin davul alacak torbayı, 10 adım götürecek. Küçük olduğun için de ondan sonra 10 adım sen taşıyacaksın. Ermek, oldu mu? Dedi. Yedigey, Abu Talib'in anlattıkları içinden geçerek güldü. Onların yerinde ben olsam, vallahi ben de inanırdım. Kah kah kah. O gün gene de çocuklar en çok Yedigey amcanın başına toplandılar. Çünkü Yedigey onları kızağa bindirip dolaştırdı. Kazankapı'nın evinde çok eskiden kalma bir kızak vardı. Buna Kazankapı'nın uysallaşmış devesini koştular. Boynuna hamut takılınca fırtına gibi gidiyordu hayvan. Kızağa Yedigey'in karanarını koşamazlardı. Azgın devenin başlarına ne iş açacağı belli olmazdı. Onun için Kazankapı'nın devesini koşup geldiler. Çocukların sevincine diyecek yoktu doğrusu. Kızağı Yedigey amca sürüyordu. Kızağa hepsinin birden binmesi yetmiyormuş gibi çocuklar bu sefer de Yedigey'in yanına sen oturacaksın, ben oturacağım diye birbirleriyle kavga ediyorlar. Daha çabuk, daha çabuk diye bağırıyorlardı. Abu Talip'le Zaripa kızağı bir an yalnız bırakmadılar. Duruma göre ya yürüyorlar ya da koşuyorlardı. Yokuş aşağı inerlerken de atlayıveriyorlardı kızağın bir kenarına. Duraktan 2 kilometre kadar uzaklaştıktan sonra bir tepeye varınca geri döndüler. Yokuş aşağı kızağı koyvermeden önce durup biraz dinlendiler. Kızağı çeken deve yorgunluktan soluk soluğa kalmıştı. Güzel bir gündü o gün. Göz alabildiğince uzanan karlarla kaplı ıssız bozkırda çıt çıkmıyordu. Gizemli bir biçimde beyazlara bürünmüş kırlar, dizi dizi tepeler, düzlükler halinde dört bir yana açılıyor, sarı özek bozkırlarının tepesinden donuk bir ışık saçan gökyüzünden tatlı bir gündüz ılıklığı yayılıyordu. Arada bir esen yelin uğultusu çarpıyordu kulağa. Bir ara demir yolu çizgisinde ard arda kara iki lokomotifin çektiği, kırmızı aşı boyasına boyanmış uzun bir katar belirdi. Lokomotiflerin çıkardığı duman gökyüzüne 2 sütun olup yükseliyor, orada bir süre asılı kaldıktan sonra katmer katmer çevreye dağılıyordu. Katar durağa yaklaştığı sırada öndeki lokomotif uzun, kulak çınlatan bir düdük çaldı. Sonra aynı düdük bir daha üsteledi. Durakta eğleşmeyen bir trendi bu. Makasa yaklaşırken hızını azaltmaksızın semaforların geride bir sürü boşluk olduğu halde gelip demir yoluna yapışmış yarım düzine evciğin önünden gürültüyle geçti. Tren geçtikten sonra aynı ölü sessizliği çöktü kırlara. Çepeçevre kıpırdayan tek canlı yok gibiydi. Boranlı evlerinin bacalarından çıkan soba dumanları kıvır kıvır göğe yükseliyordu, hepsi de o kadar. Doğanın sessizliği kızak gezintisine çıkanları da etkilemişti. Gezinin coşkusuna kendilerini kaptıran çocuklar bile kısa bir süre sustular. Zaripa bir ara eğilerek kocasının kulağına, ''Ne güzel, ne korkunç bir görünüm.'' diye fısıldadı. Çok da sessiz. Yedigey başını çevirmeksizin yan gözle baktı ikisine. Bu sessizlikte birbirlerine nasıl da benziyorlardı. Yedigey açıkça işittiği fısıldaşmaların kendisini zerrece ilgilendirmediğini çok iyi bildiği halde gene de içine bir hüzün çöktü. Zaripa'nın tepesinden dumanlar kıvrılan evlere ne büyük bir keder ve korkuyla baktığını hissediyordu. Ama onlara yardım konusunda elinden hiçbir şey gelemezdi. Çünkü demir yoluna yanaşmış birkaç ev onların sığınacakları tek köşeydi yeryüzünde. Yedigey kızağa koşulu deveyi dehledi, kırbacını salladı. Kızak gerisin geriye durağa doğru kaymaya başladı. Yedigey ile Ukubala'nın birkaç gün öncesinden verdikleri karar gereğince yılbaşı akşamı tüm Boranlılar onlarda toplandı. Madem aramıza yeni katılmış bir aile olarak Kutluba evler köyün çocukları için yılbaşı ağacı süslediler, biz de üzerimize düşeni yapmalıyız demişti Ukubala. Böyle bir öneri Yedigey'i ancak sevindirebilirdi. Gerçi Boranlıların hepsi gelemezlerdi eğlenceye çünkü bir bölümü nöbete girmişlerdi, bir bölümü de sonra gireceklerdi. Trenler ne pazar dinlerdi ne bayram seyran. Kazankap ilk saatlerde katılanlar arasındaydı. Saat 9'a gelince makasa yollandı. Çizelgeye göre Yedigey'in nöbeti ise yeni yılın ilk gününün sabahı 6'da başlıyordu. Görevdi, ister istemez yapacaklardı. Gene de iyi bir gece geçirdiler. Birbirlerini günde en azından 10 kez gördükleri halde o gecenin onuruna uzaklardan gelmiş konuklar gibi giyinmişler, günün bütün yorgunluğunu üzerlerinden atmışlardı. Ukubala hazırladığı yiyeceklerle herkesin övgüsünü kazandı. Yiyeceklerin yanında içecek de eksik değildi. Vodka isteyene vodka, şampanya isteyene şampanya. Eğer konuklar arasında canı kımız çeken olursa ona da kımız hazırdı. Kazatap'ın karısı Hamarat Bökey o yıl yavrulamayan develerden sağdığı sütlerle güzel kımız yapmıştı. İlk kadehler yuvarlanıp mezelerden atıştırıldıktan sonra türküler söylenmeye başlayınca eğlence eğlenceye benzedi. Ev sahiplerinin konukları memnun etme çabasından ileri gelen gerginliği geçti, konuklar yumuşayıp gevşedi, masa başında toplananlar hiç acele etmeden, ufak tefek kusurlara aldırmadan birbirleriyle tatlı bir söyleşiye daldılar. Kafalar biraz dumanlanınca her gün gördüğünüz, yakından tanıdığınız kimselerde bile bir değişiklik bulur, ilginç şeylerden konuşursunuz. Bayramların insanları değiştiren, yenileştiren bir özelliği vardır. Bu değişiklik başka yönde de olur, kimi zaman ancak bu boranlılara özgü değildir. Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında 3-5 kişiyle bir arada yaşa da gene herkesle kaynaşma, kavga dövüş et. Olacak şey değil. Yedigey içtiği içkilerden çakır keyif oldu. Kocasının hoşa gidici sarhoşluğundan hiç de kaygılanmayan Ukubala, "Unutma sakın, yarın sabah nöbete giriyorsun," diye takıldı. "Biliyorum Uku, zamanı gelince kalkarım." Böyle dedikten sonra karısının boynuna sarıldı, türkü söyleyenlere katıldı. Türkü söylemeye alışkın olmadığından bir türlü uyum sağlayamıyordu, ancak sesini hiç esirgemediği için topluluğa büyük bir canlılık getiriyordu. Zekanın iyice durulduğu, duygularınsa tam coşkuya erişip zekayla el ele verdiği o ender ruh haline girmişti Yedigey. Türkü söylerken gözlerini konuklarının yüzünde gezdiriyor, her birine tek tek gülümsüyor, eğlenmede kimseden geri kalmamaya çalışıyordu. O zamanlar kara kaşları, kara gözleri, kapkara bıyığı ve sapasağlam beyaz dişleri de yakışıklı bir erkekti. Yaşlılıkta bu güzel yüzün nasıl bir biçim alacağını en güçlü muhayyileler bile tahmin edemezdi. İşte bu Yedigey konuklarını ağırlamak için çırpınıyordu durmadan. İlgisini esirgemedikleri arasında Kazankap'ın karısı Bökey en baş yeri tutuyordu. Onu Boranlı köyünün anası diye adlandırarak onuruna kadeh kaldırtıyor, kendisi onun adına kadehini kaldırırken Amuderya kıyılarında yaşayan kara kalpak halkını selamladığını söylüyordu. Bu arada kocası erkenden kalkıp makasa gitti diye üzülmemesini bildirdi. Bunun üzerine Bökey, "Aman gittiği iyi oldu. Yaşam boyu onunla mı olacağım? Bıktım, bıktım," diye takıldı. Yedigey o gece karısının adını kısaltmadan uzun biçimiyle söyledi. Uku balası, kuku kuşunun yavrusu. Herkes için böyle hoşa gidecek candan sözler buldu, herkese yakınlık gösterdi. Onun gözünde Boranlı köyünün dar çevresinde herkes birbirinin kardeşi, bacısıydı. Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında küçük bir durağa düştüğü için üzüntü duyan durak şefi Abilov'la yakında doğum için Kumbel İstasyonu doğum evine gitmeye hazırlanan karısı Saken'i de ayırmıyordu onlardan. Çevresindeki insanların birbirinden kopmayacak biçimde yakın olduklarına gönülden inanıyor, türkü söylediği sırada gözlerini bir an kapattığında karla örtülmüş gepgeniş Sarı Özek Bozkırı ile Bozkır'ın ortasında bir avuç insanın kendi evinde oluşturdukları bir aile tablosu canlanıyordu. O gece Abu Talip ile Zaripa adına öylesine mutlu oldu ki, Zaripa eline mandolinini almış, ard arda sıraladığı türküleri bir yandan çalıyor, bir yandan söylüyordu. Abu Talip ile birbirlerine karşılık vererek almak salmak denen Tatar tarzında okunan türkülerde Zaripa'nın çınlayan pürüzsüz, Abu Talip'in ise derinden çıkan kısık sesi insanın içine dokunacak biçimde güzel bir uyum sağlıyordu. Ötekiler de onlara katılıyorlardı. Eskilerden, yenilerden bulup çıkarılan birçok türküden sonra yorulmak şöyle dursun gittikçe açılmışlardı. Bundan herkesin iyi eğlendiği anlaşılıyordu. Zaripa ile Abu Talib'in karşısında oturan Yedigey gözlerini onlardan ayırmadan bakarken bu insanlara yaşam hakkı tanımayan kör talih karşılarına çıkmasa onların hep böyle neşeli olacaklarını içi titreyerek düşünüyordu. Yazın sarı sıcağında orman yangınına düşmüş bir fidan gibi yüzü kavrulan, saçları diplerine değin yanık rengine dönüşen, dudakları çatlayıp kararan Zaripa o Zaripa değildi sanki. Onun yerinde kara gözlü, ışıl ışıl bakışlı, bir Asyalı'nın temiz, düzgün, açık yüzüyle güzel bir kadın oturuyordu. Zarifa'nın duygularını en çok kaşları ele veriyordu. Türkülerin havasına göre yukarı kalkan, çatılan, iki yana yayılan, türküleri onunla birlikte söyleyen kaşlar. Onun karşısında Abu Talip iki yana salınarak sözleri anlaşılır biçimde söyleyerek onu yanıtlıyordu. Eşkin atın böğründeki kolan izleri gibi, aşkımız da silinmez, bellekten silinmez. Zarifa'nın elleri mandolinin tellerinde gezinirken yılbaşında eğlenen bu küçük topluluğu sese boğuyordu. Türküler de uçuyordu Zarifa, uçuyordu. Yedigey bir an onun göklerde dolaştığını düşündü. Beyaz, devrik yakalı, el örgüsü mor hırkası sırtında, çın çın çınlayan mandolini elinde karla kaplı sarı özek kırlarının üstünde dolanıyor, geçtiği her yerde karanlığı iki yana ayırarak sisler arasına dalıyor, mandolininin sesi çok çok uzaklardan geliyordu. Sonra birden Boranlı durağında başkalarının bulunduğunu anımsayarak ortaya çıkıyor, onları kendinden yoksun bırakmamak için gelip masaya oturuyordu. Türkülerden sonra Abu Talip Yugoslav partizanlarının dansını yaptırdı isteyenlere. Ayağa kalkanlar kollarını birbirinin omuzuna koydular, ayaklarını ritme uygun bir biçimde ileri geri atmaya başladılar. Hızlı bir Sırp dans havasını Zarifa çalıyor, Abu Talip söylüyor da. Eller omuzda, halka olup dönerlerken Oplya, Oplya diye bağırıyorlardı hep bir ağızdan. Sonra gene türküler söylendi, kadeh tovuşturarak içkiler içildi, birbirlerinin yeni yılını kutladılar. Nöbeti gelenler kalkıp gidiyorlar, onların yerine yenileri geliyordu. Durak şefi ile karısı dans başlamadan kalkmışlardı. Temiz hava almak için Zarifa dışarı çıktı, onun peşinden Abu Talip ayağa kalktı. Ukubala soğukta üşümesinler diye üstlerine kalın şeyler almalarını istiyordu çıkanlardan. Zarifa ile Abu Talip uzun süre geriye dönmeyince Yedigey meraklandı, onlara bakmak için kalktı. Onlar olmadan eğlencenin tadı kalmıyordu. Ukubala, Yedigey sıkı giyin, terli terli üşütürsün dedi ona da. Yedigey, şimdi döneceğim dedikten sonra gece yarısının aydınlık, ayazlı havasına çıktı, sağa sola bakarak seslendi. Abu Talip, Zarifa, neredesiniz? Seslenişine kimse karşılık vermedi ama evin arkasından bir takım konuşmalar duydu. Yedigey kararsızlık içinde durdu. Geriye dönüp gitse miydi yoksa onları çağırmak için yanlarına mı varsaydı? İkisinin arasında bir şeyler dönüyordu. Zarifa hıçkırarak, senin görmeni istemedim, özür dilerim diyordu. İçim kaldırmadı, kusura bakma, dayanamadım işte. Abu Talip ise onu yatıştırmaya çalışıyordu. Anlıyorum, anlıyorum karıcığım ama böyleyim diye bütün suç bende değil. Eğer yalnız benim durumumla ilgili olsaydı, bir kişi ha fazla olmuş ha eksik. Böylesine hevesle sarılmamalıymışım. Bir süre ikisi de sustular. Çocuklarımız kurtulacaklar hiç olmazsa. Tüm umudum bunda diye sürdürdü Abu Talip. Konuşmanın neyle ilgili olduğunu anlamayan Yedigey soğuktan büzüşerek geriye döndü, sessizce içeriye girdi. Odada toplananların arasına katıldığında şenlik havasının dağıldığını, eski neşenin kalmadığını hissediyordu. Yeni yıl eğlencesi burada son bulmuştu. 5 Ocak 1953 günü Boranlı durağında bir yolcu treni durdu ve topu topu 1,5 dakika eğlendi. Oysa önünde yola çıktı, her zamanki gibi durmadan geçebilirdi. Bu 1,5 dakika içerisinde vagonlardan birinden siyah deri çizmeleri birbirinin aynısı olan 3 kişi inerek durak şefliğine doğru yürüdüler. Üçü de suskundu. Çevreyi kendilerinden emin bakışlarla süzüyorlardı. Kardan Hanım'ın yanından geçerken kısa bir süre durdular. Levhadaki yeni yılı kutlama yazısını okudular. Kardan adamın başındaki kazan kabın tüyleri dökülmüş kürklü şapkasına, orada pek anlamsız duran bu eski şapkaya baktılar, sonra içeri girdiler. Bir süre sonra şeflik binasından dışarı Abilov hızla fırladı. O hızla az kaldı kardan adama çarpıyordu. Abilov bir küfür savurduktan sonra daha önce hiç yapmadığı bir biçimde koşarcasına yürüdü. Aradan 10 dakika geçti geçmedi, işinin başından apar topar alınan Abu Talip'le birlikte derin derin soluyarak Abilov gene koşarcasına geliyordu. Abu Talip'in beti benzi atmıştı. Şapkası elinde, Abilov'un arkasından durak şefliğine girdi. Fakat yeniden dışarı çıkmaları çok sürmedi. Abu Talip'le durağa yeni gelenlerden ikisi Kutlubayevlerin oturduğu barakaya yöneldiler. Orada da fazla oyalanmaksızın Abu Talip'le iki kişi ellerinde bir takım kağıtlarla gittikleri gibi geriye durak şefliği binasına döndüler. Sonra Boranlı durağını bir sessizlik kapladı. Durak şefliğine ne kimse giriyor ne de kimse çıkıyordu. Yedigey olan bitenleri Ukubala'dan öğrendi. Abilov'un isteği üzerine 4 kilometre uzaklıktaki onarım işlerinin sürdüğü yere kocasına durumu haber vermeye gelmişti. Yedigey'i bir kenara çekti. Abu Talip'i sorguya çekiyorlar. Kim çekiyor? Bilmiyorum. Durağa birileri gelmiş. Eğer özellikle sorulmazsa yılbaşı eğlencesinde Abu Talip'le Zaripa'nın bizlerle birlikte olduklarını söylememizi istiyor Abilov. Ne varmış bunda? Bilmiyorum. Böyle söylememi istedi. Sonra saat 2'de köye dönmeliymişsin. Abu Talip'le ilgili olarak sana da soru soracaklarmış. Benden öğrenecekleri bir şey mi varmış? Ben nereden bilirim canım? Abilov bunları sana iletmemi söylediği sırada dili tutulmuş gibiydi. Bütün bildiğim bu. Yedigey zaten saat 2'ye doğru eve yemeğe geliyordu.